Ayrım 42, Yanlış Yol, Henning Mankell, Sayfa 542, 37. Bölüm. Hoover uzaklardan bir yerden gelen gök gürültülerini duydu. Kız kardeşini uyandırmaktan çekinerek şimşekle gök gürültüsü arasındaki saniyeleri içinden saydı. Fırtına uzaklarda bir yerde kopuyordu, Malmö'ye gelmeyecekti. Uyuyan kız kardeşine baktı. Ona daha iyi bir şey vermek isterdi ama olaylar çok hızlı gelişmişti. Artık nefret ettiği ve Perkins adını taktığı mavi pantolonlu polis Louise'in fotoğraflarını istemişti. Hatta daha da ileri giderek Louise'i hastanede görmeye gideceğini söylemişti. İşte tam o anda Hoover planlarını değiştirmek zorunda olduğunu anlamıştı. Louise'i kafa derilerinin önünden ve son hediyesi kızın kalbi pencerenin altına gömülmeden önce hastaneden çıkarması gerekiyordu. Her şeyi bir an önce yapmak zorundaydı. Bu yüzden de bodrum katına yatak ve battaniyeden başka bir şey indirememişti. Oysa kız kardeşi için çok daha başka şeyler yapmak isterdi. Limham'da boş ve büyük bir bina vardı. Orada tek başına oturan kadın her yaz akrabalarını görmek için Kanada'ya giderdi. Söz konusu bu kadın bir zamanlar öğretmeniydi. Bu yüzden onun yazları evde olmadığını biliyordu. Uzun süre önce kadının evinin anahtarını yaptırmıştı. Kız kardeşiyle geleceklerini orada planlayabilirlerdi. Oysa her şeye burnunu sokan o polis işleri berbat etmişti ve o polis ölünceye kadar, ki bu yakında gerçekleşecekti, bodrum katındaki bu yatak ve battaniyeyi de idare etmek zorundaydılar. Louis uyuyordu. Onu almak için hastaneye gittiğinde başucundaki tüm ilaçları da yanına almıştı. Oraya yüzünü boyamadan gitmişti. Kız kardeşini hastaneden çıkarmasına izin vermezlerse önlem olsun diye yanına baltayla bir iki bıçak da almıştı. Ne var ki hastane o gün garip bir şekilde sessizdi. Etrafta tek bir hemşire bile yoktu. Her şey düşündüğünden çok daha kolay olmuştu. Önce Louis onu tanımamıştı ama sesini duyunca hemen onun kim olduğunu anlamış ve direnmekten vazgeçmişti. Giymesi için ona bazı giysiler de getirmişti. Herhangi bir sorunla karşılaşmadan hastaneden çıkıp bir taksiye binmişlerdi. Louis hiçbir şey söylememiş, hatta neden bir bodrum katında uyumak zorunda olduğunu sorgulamadan hemen kardeşinin yere serdiği yatağın üstüne kıvrılarak derin bir uykuya dalmıştı. Hoover da kendini çok yorgun hissettiğinden o da kardeşinin yanına uzanmış ve uyumuştu. Uyumadan önce de geleceğe, daha doğrusu geleceklerine hiç bu denli yakın olmadıklarını keyifle düşünmüştü. Toprağa gömdüğü kafa derileri güçlerini göstermeye başlamıştı bile. Louis yeniden yaşama dönüyordu. Yakında her şey değişecekti. Kız kardeşine baktı, akşam olmuştu, saat 10'u geçiyordu, kararını oracıkta verdi. Ertesi sabah Şafak'la birlikte son bir kez Üstad'a gidecekti. Helsingborg'da vakit gece yarısına yaklaşıyordu. Gazeteciler bir garsonun kendileriyle görüştüğü alanda toplanmışlardı. Emniyet müdürü de oradaydı ve güvenlik şirketinin arabasını bulmak için ülke çapında alarm verilmiş olmasına karşın henüz bulunamamıştı. Wallander'in inatçılığı ve ısrarı karşısında Interpol bir arkadaşıyla tren yolculuğuna çıkan Sarah Patterson'un izini bulmaya çalışıyordu. Genç kadının ailesiyle bağlantı kurulmuştu. Gelen tüm duyumlar ciddiye alınıp inceleniyordu. O gece emniyette işler son derece yoğundu. Üstad'daysa Hanson'la Martinson gelen telefonları değerlendiriyorlardı. Wallander'in ihtiyacı olan soruşturma evraklarını ona göndermişlerdi. Per Okeson'un evindeydi ve gerektiğinde saatin kaç olduğuna bakılmaksızın aranabileceğini söylemişti. Saat geç olmasına karşın Wallander, Fredman ailesiyle konuşması için Höglund'u Malmö'ye göndermişti. Louis'i hastaneden kaçıranın ailesi olmadığından emin olmak istiyordu. Aslında Fredman'ların evine kendisi gitmek istiyordu ama aynı anda iki yerde olması olanaksızdı. Wallander, Fredman'ın eski eşine telefon ettikten sonra Höglund saat 10.30'da yola çıkmıştı. Wallander onun bir civarında döneceğini tahmin ediyordu. Malmö'ye gittiğinde çocuklara kim bakacak diye sordu Höglund'a. Harika bir komşum var diye karşılık verdi genç kadın. Aksi halde bakacak kimse yok. Wallander evini aradı. Linda evdeydi. Olanları elinden geldiğince basite indirgeyerek kızına anlattı. Eve ne zaman geleceğini bilmiyordu. Belki gecenin ilerleyen saatlerinde, belki de ertesi sabah evde olabilirdi.
''Ben gitmeden gelecek misin?'' diye sordu Linda.
''Nereye gidiyorsun?''
''Gotland'a gideceğimi unuttun mu? Yarın Kaysa ile birlikte yola çıkıyoruz. Sen de Skagen'e gidiyorsun.''
''Elbette unutmadım.'' dedi baştan sağma bir şekilde. ''Sen gitmeden kesinlikle evde olacağım.''
''Bay bay aradın mı?''
''Evet.'' dedi Wallander, yalan söylediğini kızının anlamamasını umarak. Wallander kızına Helsingborg'daki telefon numaralarını verdi. Sonra da bir an için babasını aramayı düşündü ama geç olduğu için vazgeçti. Büyük olasılıkla yatmışlardı. Bir garsonun katili yakalama çalışmalarını yönettiği operasyon odasına gitti. 5 saat geçmişti ve hiç kimse güvenlik şirketinin arabasını görmemişti. Bir garson Wallander'in Legard'ın arabayı çaldığı, sonra da bir yere bıraktığı görüşüne katılıyordu. ''Adamın 2 teknesi var,'' dedi Wallander ve Beowulf'un dışında yerini güçlükle saptadığımız bir de evi. ''Bunların dışında saklanacak daha başka yerleri olduğuna da eminim.'' ''Deniz trafiğini ve tekneleri araştırması için birilerini görevlendirdim,'' dedi bir garson. ''Hördestigen'i araştırması için de saklanabileceği yerlerin adreslerini bulmalarını da söyledim.''
''Şu lanet olasıca Hans Logart'ta kimin nesi?'' diye sordu Wallander.
''İzler araştırılmaya başlandı. Eğer poliste bir kaydı varsa onu yakalamamız artık an meselesi.''
Wallander 4 kızın sorgusunun yapıldığı odaya gitti. En basit bir soru bile çevirmen aracılığıyla sorulduğundan sorgulama çok uzun sürmüştü. Ayrıca kızlar da çok korkmuşlardı. Wallander çevirmenlere öncelikle kızlara herhangi bir suçtan ötürü sorgulanmadıklarını açıklamalarını söylemişti. Yine de korkularının temelinde ne olduğunu çok merak ediyordu. Dolores Maria Santana'nın korkusunu düşündü ama artık kafasındaki resim somutlaşmaya başlamıştı. Kızların tümü de Dominik Cumhuriyeti vatandaşıydı. Birbirlerinden haberleri olmadan tümü de evlerde temizlik yapmak ya da fabrikalardan birinde iş bulabilmek ümidiyle köylerinden çıkıp büyük kentlere gitmişlerdi. Birçok erkekle tanışmışlar, bunlar kızlara son derece iyi davranarak Avrupa'da kendilerine daha iyi işler bulacaklarını söylemişlerdi. Kızlara Akdeniz kıyılarında büyük ve görkemli evlerin fotoğraflarını göstererek kendi ülkelerinde kazanacaklarının en az 10 katını orada kazanacaklarını garanti etmişlerdi. Başta bazıları çekimser davranmış ama sonunda hepsi de bu çok cazip öneriye evet demişti. Adlarına pasaportlar hazırlanmıştı ama bunlar kızlara verilmemişti. Önce Amsterdam'a uçmuşlardı. Yani kızlardan ikisi uçaklarının indiği kentin adının Amsterdam olduğunu sanıyordu. Sonra da bir minibüsle Danimarka'ya götürülmüşlerdi. Yaklaşık 1 hafta önce de yıldızsız bir gecede tekneyle İsveç'e getirilmişlerdi. Yanlarındaki erkekler sürekli değişiyordu ama tümü de kızlara çok iyi davranmıştı. Boş çiftliğe kapatıldıklarında korkmaya başlamışlardı. Hiç aç kalmamışlardı ve kendilerini çiftliğe getiren adamlardan biri bozuk bir İspanyolcayla kısa bir süre sonra bir kez daha yola çıkacaklarını ama bunun son durakları olduğunu söylemişti. Ama kızlar artık verilen sözlerin tutulmayacağını anlamaya başlamışlardı. Korkuları dehşete dönüşmeye başlamıştı. Wallander çevirmenlere kızların çiftlikte kaldığı süre içerisinde ne tür erkeklerin çiftliğe geldiklerini sorduklarında biraz daha ayrıntıya girmelerini söyledi. Kaç kişiydiler? Kendilerini İsveç'e getiren tekneyi tarif edebilirler miydi? Kaptan nasıl biriydi? Teknede tayfa var mıydı? Çevirmene bir polisle birlikte kızlardan birini tekneyi tanıyıp tanımayacağını anlamak için Logard'ın teknesinin bulunduğu yere götürmelerini söyledi. Daha sormak istediği birçok soru vardı. Yine de kafasında bazı şeyler kesinlik kazanıyordu. Wallander yalnız kalıp düşünebileceği bir oda aramak için hole çıktı. Höglund'un dönmesini sabırsızlıkla bekliyordu ve Hans Logard'la ilgili gelebilecek bilgileri de. Kafa derilerini yüzen ve cinayetlerini baltayla işleyen, Sturup havaalanına mobiletiyle giden adamla yarı otomatik silahıyla ateş eden adam arasında bir bağlantı kurmaya çalıştı.
Tüm soruşturmayı başından itibaren yeniden düşünmeye başladı. Başının ağrısı daha da artmıştı. Hava son derece ağır ve sıcaktı. Danimarka'da fırtına çıkmıştı ve 48 saatten daha kısa bir zaman içerisinde Kastrup havaalanında olması gerekiyordu. Saat gece yarısı 12:25 gece Vallender pencerenin önünde durmuş, kış gibi kararmayan aydınlık yaz gecesine dalgın dalgın bakıyordu. Bir garson elindeki kağıdı sallayarak içeri girdi.
''Erik Sturreson'u tanıyor musun?'' diye sordu.
''Hayır, kim?''
''O zaman Sture Erikson'u da tanımıyorsun değil mi?''
''Evet, tanımıyorum.''
İkisi de aynı insan. Daha sonra adını yine değiştirmiş. Bu kez ilk adıyla soyadının yerini değiştirmemiş ve daha soylu bir havası olan yeni bir isim bulmuş kendine. Hans Logart.''
''Harika.'' dedi Vallender. ''Başka neler buldun?''
Hördestigen'de ve teknelerde bulduğumuz izlerin poliste kaydı var. Erik Sturreson ile Sture Erikson adları da ama Hans Logart adına bir kayıt yok poliste. Hans Logart'ın önceki adı olan Erik Sturreson 47 yaşında. Skövde'de doğmuş, babası asker, annesi de ev kadınıymış. Baba aynı zamanda alkolikmiş. Annesi babası 60'lı yılların sonuna doğru ölmüşler. Erik kötü arkadaşlarının etkisiyle ilk kez 14 yaşında tutuklanmış, ondan sonra da ipin ucunu kaçırmış. Özetlemek gerekirse Österåker, Kumla ve Hall cezaevinde kalmış ve kısa bir sürede Norrköping'de. Ha, bu arada da Österåker'den çıkar çıkmaz da adını ilk kez değiştirmiş.
Ne tür suçlar işlemiş?
Basit suçlardan en ağır suçlara kadar hemen hemen her şey. İlk zamanlar hırsızlık ve sahtekarlık yapmış, sonra tecavüz. Sonra da daha ciddi suçlar işlemeye başlamış. Uyuşturucu da var elbette. Türk ve Pakistan uyuşturucu çeteleri adına kuryelik yapmış. Bu söylediklerim işin yalnızca özeti. Daha başka şeyler de var. Bulabildiğimiz her şeyi en ince ayrıntısına kadar inceliyoruz.
Onun bir fotoğrafını bulmamız gerek dedi Vallender ve parmak izlerinin mutlaka Wetterstedt ve Karlman'ın evinde bulduğumuz parmak izleriyle karşılaştırılması gerekiyor. Hatta Fredman'ın üstünde bulduğumuz parmak izleriyle sol göz kapağının üstünden aldığımız parmak izlerini de unutma.
Neyberk üstad da dedi bir garson ama onunla konuşmak çok zor, burnundan kıl aldırmıyor.
O öyledir dedi Vallender ama işinde çok iyidir. Bir masaya geçip oturdular. Telefonlar sürekli çalıyordu. Çevrelerine yalnızca Svedberg'in girmesine izin verdikleri görünmez bir duvar örmüşlerdi. İşin ilginç yanı daha sonraları Hans Logart'ı hapishanede hiç görmüyoruz dedi bir garson. En son 1989'da tutuklanmış. O günden beri de temiz. Sanki hidayete ermiş. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Liljegren'in de Helsingborg'da bir evi vardı.
Bir garson başını evetlercesine salladı ama bu konuda henüz kesin bir bilgi elde edemedik. Ama Logart 1991 yılında Hördestigen'i satın almış gibi görünüyor. Arada birkaç yıllık bir boşluk var ama bu arada başka bir yerde de oturuyor olabilir elbette.
Bunun yanıtını bir an önce bulmalıyız dedi Vallender yanındaki telefonlardan birine uzanarak. Elizabeth Carlin'in numarası kaçtı diye sorduktan sonra devam etti. Elizabeth Carlin'i hala izliyoruz değil mi?
Bir garson bir kez daha başını salladı. Vallender kararını vermişti. İzlemesinler.
Biri Vallender'in önüne bir kağıt bıraktı. Numarayı çevirerek bekledi. Kısa süre sonra da Elizabeth Carlin telefonu açtı.
Ben Kurt Vallender.
Gecenin bu saatinde kente inmem.
Gelmene gerek yok. Bir şey sormak istiyorum. Hans Logart 1989 yılında Liljegren'le görüşüyor muydu ya da 1990'da?
Vallender genç kadının sigarasını yakıp derin bir soluk çektiğini duydu.
Evet dedi, ben oradaydım o sıralarda. 1990 yılında evet.
Güzel.
Neden peşime adam taktınız?
Bunu ben de merak ediyorum dedi Vallender. Elbette başına bir şey gelmesini istemeyiz. Ama merak etme, adamı çekiyoruz. Bundan sonra seni izlemeyecek. Ama bize haber vermeden kentten ayrılma, çok öfkelenebilirim.
Bundan eminim dedi Elizabeth Carlin. Öfkeleneceğinden yani.
Kadın telefonu kapattı.
Logart oradaymış dedi Vallender. Helsingborg'a taşınır taşınmaz Liljegren'in evine damladığı anlaşılıyor.
Birkaç yıl sonra da Hördesti'yi geri satın almış. Logard'ın hidayete ermesine Akke Liljegren neden olmuş anlaşılan. Wallander farklı parçaları bir araya koymaya çalışıyordu. O yıllarda da kadın ticaretine ilişkin söylentiler başladı, öyle değil mi? Bir garson evet dercesine başını salladı. Logard'ın sicili çok mu kötü şeylerle dolu diye sordu Wallander. Bir iki tecavüz olayı var diye karşılık verdi bir garson, ama kimseyi öldürmemiş ya da en azından bundan haberimiz yok.
Balta?
Ay, böyle bir şey yok. Her neyse, onu yine de bulmak zorundayız dedi Wallander yerinden kalkarken. Hangi cehennemde saklanıyor acaba? Onu bulacağız dedi bir garson. Er ya da geç saklandığı delikten dışarı çıkacaktır.
Bize neden ateş açtı diye sordu Wallander.
Bunu ona sen sorarsın diyerek odadan dışarı çıktı bir garson. Svedberg şapkasını çıkarmıştı. Gerçekten de aynı kişiyi mi arıyoruz diye sordu kuşku dolu bir sesle. Bilmiyorum, emin değilim, yanılabilirim de, umarım yanılmışımdır.
Svedberg odadan çıktı. Wallander yine yalnız kalmıştı. Şimdi Rüdberg'i nedenle özlediğini daha iyi anlıyordu.
Her zaman soracak bir soru vardır derdi Rüdberg sıklıkla.
Peki o zaman sormadığı soru neydi? Düşündü ama bulamadı. Tüm sorular sorulmuştu, yalnızca bazı yanıtlara ulaşılabilmişti.
İşte bu yüzden Höglund içeri girince rahatlamıştı Wallander. Saat 1'e 3 vardı. Wallander bir kez daha genç kadının güneş yanığı yüzünü kıskandı. Birlikte bir masaya geçip oturdular.
Louis orada değildi dedi Höglund. Annesi sarhoştu ama kızı konusundaki endişelerine inandım. Doğruyu söylediğini düşünüyorum, ona acıdım.
Kızının nerede olduğunu gerçekten de bilmiyor mu diyorsun?
Bilmiyor ve çok endişeleniyor.
Daha önce de kızı ortadan kaybolmuş mu?
Hayır.
Peki ya oğlu?
Hangisi?
Büyük oğlu Stefan.
O da evde değildi.
Kız kardeşini aramaya mı çıkmış?
Eğer annesini doğru anladıysam Stefan ara sıra geceyi dışarıda geçirirmiş. Ama bir şey dikkatimi çekti. Etrafa bakmak istediğimi söyledim. Louis'in orada olup olmadığından emin olmak için. Stefan'ın odasına gittim. Yatakta battaniye yoktu. Yalnızca ince bir örtü vardı. Yatak, yastık ve battaniye yoktu.
Stefan'ın nerede olduğunu sordun mu?
Hayır, sormadım. Sorsaydım da söyleyeceğini sanmıyorum.
Stefan ne zamandan beri dışarıdaymış?
Höglund bir an durup notlarına baktı. Dün öğleden sonradan beri.
Louis'in kaybolduğu günden beri yani.
Höglund Wallander'e şaşkınlıkla baktı.
Louis'i hastaneden Stefan'ın kaçırdığını mı düşünüyorsun? O zaman şimdi neredeler?
İki soru iki yanıt. Bilmiyorum, bilmiyorum.
Wallander birden içinde bir tedirginlik hissetti. Bunun ne anlama geldiğini çıkaramadı.
Stefan'ın bir mobileti olup olmadığını annesine sordun mu?
Wallander'in nereye gelmek istediği açıkça ortadaydı.
Hayır.
Wallander masanın üstündeki telefonu başıyla gösterdi. Ara onu dedi, sor. Gecelerini içerek geçirdiğinden uyandırmış olmayacaksın.
Höglund söylenileni yaptı. Telefonun açılması uzun sürmüştü. Konuşma oldukça kısa oldu.
Höglund telefonu kapattı. Wallander genç kadının yüz ifadesinden rahatladığını gördü.
Yokmuş. En azından annesi olmadığını söylüyor. Ayrıca Stefan daha 15 yaşında bile değil, değil mi?
Bir fikirdi işte dedi Wallander. Her şeyi öğrenmek zorundayız. Günümüzde gençlerin yasalara kulak astığını hiç sanmıyorum.
Ben gitmek üzereyken küçük çocuk uyanmıştı dedi Höglund. Annesinin yanında kanepede uyuyordu. Beni en çok tedirgin eden de bu oldu.
Çocuğun uyanması mı?
Beni görmesi. Daha önce hiçbir çocukta bu denli korku dolu bakışlar görmemiştim.
Wallander yumruğunu masaya indirince Höglund yerinden zıpladı. Tamam, şimdi oldu dedi Wallander. Başından beri unuttuğum şey buydu işte, lanet olsun.
Ne?
Bir dakika dur, bir dakika. Wallander kendisini uzun zamandan beri tedirgin eden görüntüyü hatırlamak için şakaklarını ovuşturdu. Sonunda yakalamıştı.
Dolores Maria Santana'ya Malmö'de kim otopsi yapmıştı hatırlıyor musun?
Höglund hatırlamaya çalıştı.
Bir kadın doktor değil miydi?
Evet, haklısın, kadın doktorlardan biriydi. Adı neydi? Mal bir şey mi?
Svetberg'in hafızası hepimizden iyidir, dedi Höglund. Gidip ona sorayım.
Buna gerek yok, diye karşılık verdi Wallander. Hatırladım. Doktorun adı Malmström'dü. Onu hemen bulmalıyız. Bu konuyla senin ilgilenmeni istiyorum, haydi.
Neden?
Bunu daha sonra açıklarım.
42. ayrımın sonu. Sayfa 554.